Dilin pek çok sırları var ve insan bu sırları zamanla bir derece öğrenebiliyor ve pek çok kişi belki dilin sırlarına eremeden bu dünyada konuşup gidiyor. Sekizinci mesele. Meani beyaniyenin aşılaması, beyanla ilgili manaların aşılaması ve telkihi ve manaların becaiş ve inkılapları, yani manaların başka manalara kaymaları olabiliyor. Birbiri yerine kullanımı. Kelimenin manayı hakikisi, kelimenin gerçek manası, ya garaz veyahut manayı muallakadan birisini teşerrüp ve içine cezbetmektir. Zira içine girdiği vakit sahibül beyt olan hakikate ve esasa dönüyor. Birazdan örnekleriyle anlatacağız. Anlaşılacak inşallah. Vasıl lafzın sahibi olan mana ise bir sureti hayatiyeye dönüyor, ona medet verir ve müstetbaattan istimdat eder. Bu sırdandır ki kelime-i vahidenin meani müteaddidesi oluyor. Bir kelimenin birden çok manaları oluyor. Ve becaiş ve telkihat bundan çıkar. Yani birinin yerine başkasını kullanmak ve bir takım manaları aşılamak bundan çıkar. Bu noktadan gaflet eden büyük bir belagatı kaybeder. Mesela Türkçe'de çekmek. Bu kelime farklı manalarda karşımıza çıkabilmekte. Mesela oturmak için sandalyeyi çekti. Kendine doğru yürüttü anlamında. İşte X araba firması hatalı arabaları piyasadan çekti. Satışını durdurdu anlamında. Bu uğurda çok zahmet çekti. Yani zorluklara katlandı anlamında. Çiftliğin etrafına tel örgü çekti. Yani etrafını çevreledi. Arkadaşına telgraf çekti. Yani gönderdi. Kentin farklı noktalarına bayrak çekti, astı. Maçta kaleye 3 şut çekti, attı. Yani bakın burada çekmek kelimesi cümle içindeki duruma göre farklı anlamlar ifade edebiliyor. Ve bir bütün olarak bakmak lazım. Yoksa çekmek kelimesine tek bir anlam verip de her yerde o anlamı düşünürsek hata etmiş oluruz. Bir de diyelim ölüm merkezi şu cümlelere bakalım. Amcam öldü. Bu normal bildiğimiz ölüm. Ölmeden evvel ölmeyenlerin kıyamette hesapları zor olur. İşte burada ölmeden evvel ölmek bizim bildiğimiz ölüm değil. Bir başkası da diyor ki zevkten öldüm. Buradaki öldüm hakiki anlamda öldüm değil. Son derece keyif aldığını anlatıyor. Anlattıklarım anlaşılmıyordu. Kendimi ölüler diyarında hissettim. Yani burada muhataplarını sanki ölü gibi görüyor ama gerçek anlamda ölü değiller. Bir de lafz-ı müşterek var. Lafz-ı müşterek aynı kelimenin cümle içinde bulunduğu konuma göre farklı anlamlar ifade edebilmesi. Yani yazılış aynı ama ifade ettiği mana farklı. Türkçe'de yüz kelimesi buna örnek olabilir. Yüz, rakam olarak yüz. Yüzmekten emir olarak yüz. Belki derisini yüzmekten emir olarak o da başka bir yüz yine. Ve hangi anlamda kullanıldığı cümle içindeki durumundan anlaşılıyor. İbni Kemal bir şiirinde şöyle diyor. Kısmetindir gezdiren yer yer seni, arşa çıksan akibet yer yer seni. Anın için onun adı yer oldu. Önce besler, sonra kendi yer seni. Burada yemek, yer. İşte yeryüzüne de yer denilmiş. Cümleyi şiiri okuyacak olursak, kısmetindir gezdiren yer yer seni. Burada yer yer zaman zaman demek. Arşa çıksan akibet yer yer seni. Birinci yer yeryüzü, ikinci yer yemek. Yani arşa çıksan akibette toprak seni içine alır. İşte bundan dolayı yeryüzüne yer dendi. Önce besler, sonra kendi yer seni. Bediüzzaman bu konuda İşaretül İcaz'da şöyle diyor. Lügatı iyi bilen biri dikkat ettiğinde anlar ki lafz-ı müşterekin çoğu kere manası birdir. İşte buna ayn kelimesini orada örnek veriyor. Ayn göz anlamında, aynı zamanda göze, pınar anlamında ve duruma göre güneş anlamına da gelebiliyor. Yazılış aynı. Peki aralarında bir alaka var mı? Evet, aralarında alaka var. Bu bizim gözümüz, uzayın da gözü güneş oluyor. Bizim gözümüzden şualar çıkıyor, pınardan da sular fışkırıyor. Aralarında bu şekilde münasebetler var. İşaret, bir şey merkep ve binilmiş ise ale lafzına müstahak olduğu gibi, zarf gibi içine aldığından fi lafzını ister, tecri fil bahr gibi. Bunlar Arapça cümleler. Hem de bir şey alet olduğundan ba lafzını ister, saatu satha bi süllem. Yani o oraya merdivenle yükseldim gibi. Ve mekan ve merkep olduğundan fi ve ala lafızları dahi ister, hem de gayi olduğundan ile ve hatta lafızları ister, illet ve zarf olduğundan lam ve fi lafızları dahi ister, ve şemsu tecrili müstakarrinde olduğu gibi. İşte sermeşk, sen de kıyas edebilirsen et. Burada harfi celleri görüyoruz. Ben anlaşılabilir, kolay anlaşılabilir bir şekline dikkat çekeyim. Mesela yine Bediüzzaman İşaratül İcaz'da şu ayeti açıklıyor. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. O Allah yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Burada fil ard. Fil ard, yerin içinde ne varsa. Arzda manası da verebiliriz buna. Arzda ne varsa. Ama fi bir şeyin içinde olmasını ifade ediyor. O zaman yerin içinde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Böyle düşünebiliriz. Ve burada yerin derinliklerindeki nimetlere dikkat çekilmiş oluyor. Yani yerin derinliklerinde sular var, madenler var. Yeni yeni fark ettiğimiz yeni yeni madenler çıkabiliyor. Dolayısıyla burada istikbalin insanlara daha nice nimetler var. Dikkat çekilmiş oluyor. Tembih, bu mütedahil manaların hangisi daha ziyade senin garazına temas eder ve maksada sıla-i rahim vardır? İleriye sür ve izhar et, bakileri ona teşhi edici yaptır. Yoksa senin tarz-ı ifaden, haşmet ve zinet-i beyaniyeden çıplak olacaktır. Şimdi kalite ayrıntılardadır diye bir ifade var. Harfi cer, Arapça'da bir ayrıntı gibi, işte fi, lam, ale, ile bu gibi harflere harfi cer deniliyor. Bunlar yerinde kullanıldığında taşı gediğine koymak gibi oluyor. Dolayısıyla burada o manaya dikkat çekildi. Dokuzuncu mesele, irade-i cüz'iyeyi ve tasavvuru basiti aciz bırakan kelamın yüksek tabakası şudur ki, mütedahilen müteselsil olan makasıdın taaddüdü. Yani iç içe zincirleme bir şekilde maksatlar. Yani kelamda tek bir maksat değil, birbirine tereddüt eden, iç içe yer alan maksatlar olabilir. Mütenasilen murtabıt olan metalibin teselsülü ve netice-i vahideyi, bir tek neticeyi tevlid eden asılların içtimaı. Yani bir noktaya vurgu yapacağız. Onunla ilgili nice asılları ard arda beyan ediyoruz. Ve her biri ayrı ayrı semere veren furu-i kesirenin, yani pek çok dalların istinbatına istidat veya tazammunu iledir. Bunu örnekleriyle daha iyi anlayacağız. Mesela deniliyor ki, güzel söz güherdir, güher az olur. Yani güzel söz mücevhere benzer ve mücevher azdır. İnsanların günlük hayatta kullandığı cümleler daha çok taşlara benzetilebilir. Ama edebi kitaplarda ve gerçekten sözün hakkını veren zatların kelamlarında cevher misal çok kıymetli ifadeler yer alıyor. Ve insanlar taşı kolye olarak buraya asmıyor. Mücevheri buraya kolye olarak asıyor. Söz de bunun gibi. Yani diyelim Yunus Emre'nin bir ben vardır bende, benden içer o. Çok muhteşem bir kelam. Ve 800 yıldan bu yana bu cümleler kullanılıyor. Veya Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın. Bakın bu cevher gibi bir söz. Gerçekten insanlar bunu takdir ediyor ve kullanıyorlar. Bediüzzaman'ın risaleleri vecizeler ormanı adeta. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Çok muhteşem bir ifade. Şöyle ki, maksadül makasıd olan en uzak ve yüksek hedefi garazdan ayrılıp gelmekte olan maksatlar birbirine murtabıt ve birbirinin noksaniyetini tekmil ve komşuluk hakkını eda etmekle kelama vüs'at ve azamet verir. Güya birini vaz etmekle öteki ve diğeri ve başkasını ve daha başkasını vaz eder ve sağ ve solda ve her cihetin nispetini gözetmekle birden o makasıdı kelamın kasr-ı müşeyyedesine kuruyor. Güya çok akılları kendi akıllarına muavenet etmek için istiare etmiş, ödünç almış, istihdam ediyor. Sanki o mecmu makasıtta her bir maksat tesaviri mütedahil eden müşterekün fih bir cüzdür. Nasıl mütedahil tasvirlerde yani iç içe resimlerde siyah bir noktayı bir ressam koysa o nokta birinin gözü, ötekisinin hali yani yüzündeki beni, bir ikisinin burnunun deliği, başkasının ağzı olduğu gibi kelam-ı âlide dahi öyle noktalar vardır. Burada kelam-ı âli ifadesini kullandı. Yani kelamın yüksek tabakası. Günlük konuşmalarda bunlar yok. Veya her yazılan kitapta bunlar yok. Ama bazı zatlar çok özenle kelimelerini seçiyorlar ve çağrışım alanı çok yüksek oluyor o gibi cümlelerin ve bunlar üzerinde insanlar derin düşünüp gerçekten istifade ediyorlar. Burada bir örnek verildi. Ben en son kısmından başlamış olayım. İç içe resimler var ve siyah bir nokta konulmuş. Ve o iç içe resimlerde birbirinden farklı resimler bulunmakta. Bir anda hepsini göremezsiniz. Dikkat ettiğinizde görürsünüz. Ve bu nokta birisinin gözü ama bir başkasının yüzündeki ben, bir başkasının burnunun deliği, bir başkasının ağzı olarak oraya konulmuş. Yani kelamda da bu gibi durumlar olabiliyor. Yani bir cümleyi bir yerde kullanıyorsunuz, o başka yerde kullanılmaya da müsait. Başka yerde de yine ondan istifade ediliyor. Buna ben Kur'an'dan وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Allah'a denk bir şey yok. Bu ayeti misal olarak vermek istiyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimleri, sıfatları anlatılır. Ve bunlar bize de numuneleri verildiğinden bizdeki isim ve sıfatlar gibi zannedilebilir. Allah Semî Basîr'dir, işitendir, görendir. Bizim de kulağımız var, gözümüz var, işitiyoruz ve görüyoruz. Ama bu ayetle bir alaka kurarak bunu anlamak lazım. Allah'a denk bir şey yok. Dolayısıyla bizim işitmemiz, görmemiz Allah'ın işitmesi ve görmesi gibi değildir. Öte yandan Kur'an'da gadiballahu aleyhim, Allah onlara gadab etti deniliyor. İnsanda da gadab var ama kendi gadabımızı Allah'ın gadabı gibi görmek yanlış olur. Ve bunu da yine üstteki ayet çerçevesinde anlamamız gerekir. İkinci nokta, kıyas-ı mürekkep ve müteşahap sırrıyla metalip, tenasül edip teselsül etmektir. Yani burada zincirleme kıyas, zincirleme mana akışı. Güya mütekellim o metalibin beka ve tenasülünün bir tarihi tabiisine işaret eder. Mesela alem güzeldir. Demek sani hakimdir, abes yaratmaz, israf etmez, istidadatı mühmel bırakmaz. Demek intizamı daima tekmil edecek. Ciğer şikaf ve tahammülsüz ve emel öldürücü, bütün kemalatı zir-i zeber eden, hicran-ı ebedi olan ademi, yokluğu insana musallat etmez. Demek saadet ebediye olacaktır. Burada bir yerden yola çıkıyoruz, mantık silsilesi içinde devam ettiriyoruz bunu. Alem güzel. Buradan vardığımız netice, demek ki alemi yaratan zat hikmet sahibidir. Abes yaratmaz, israf etmez, kabiliyetleri mühmel bırakmaz. Demek intizamı tekmil edecek, kemale erdirecek. İnsanın ciğerini dağdar eden ve dayanılamayan olan ebedi hicranı, yokluğu insana musallat etmeyecek. Yani ölümle her şey bitmeyecek. Demek buradan da vardığımız sonuç ebedi saadet olacak. Yani bakın burada bir yerden yola çıkılıyor. Çok güzel neticelere varılıyor. Üçüncü makalenin ikinci şehadetinin mukaddimesinde nübüvvet-i mutlakanın mebhasinde insanın hayvandan üçüncü ciheti farkı buna iyi bir misaldir. Bu ileride gelecek. Ben burada zincirleme kıyasa şunu misal verebilirim. Mesela mantık kitaplarında verilen bir misal. Bu ırmak gürültü yapıyor. Gürültü yapan şey kımıldar. Kımıldayan şey donmamıştır. Donmayan şey beni taşıyamaz. Şu halde bu ırmak beni taşıyamaz. Bakın bir yerden yola çıkıldı ve oradan neticeye varıldı. Ve bu şekilde zincirleme kıyas yapabilmek, bir mantık silsilesi içinde güzel sonuçlara varabilmek gerçekten anlatımı kuvvetli hale getirir ve buradan sonuçlara ulaşmış oluruz. Bediüzzaman eserlerinde bunları aynı zamanda uyguluyor. Uygulamalı bir şekilde Nur Risalelerinde bunları gösteriyor. Ve böylece burada teorisini ifade etmişken yazmış olduğu tefsirinde uygulamasını da göstermiş ve bizlerle paylaşmış.